şekilde noktalamıştık. Geldik 13. bölüme. 13. bölümün 13. bölüme giriş yaptığımız zaman sevgili kardeşler, 13. bölümde İbrahim eşi Sara ve yeğeni Lut ile birlikte ne yapıyor? Mısır'dan ayrılıyor ve ülkeye tekrar geri dönüyor. 13. bölüme baktığımız zaman bununla karşılaşıyoruz. Ama sonradan baktığımızda bu 13. bölümde Lut ile İbrahim arasında bir sürtüşme yaşanıyor. Lut'un çobanlarıyla İbrahim'in çobanları arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor ve bu anlaşmazlığın neticesinde, sonucunda bizim Lut, yani İbrahim'in yeğeni, amcasının oğlu Lut, Sodom'a gitmek zorunda kalıyor. Bunu 13. bölümde görüyoruz. Sonra bakıyoruz ki bu olayda Rab Tanrı İbrahim'e üçüncü kez konuşuyor. İki kez konuşmuştu daha önce. Ve üçüncü kez de bu 13. bölümde tanık oluyoruz. Rab İbrahim'e üçüncü kez konuşuyor. Ama ilginç olan, kayda değer bir nokta var. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Hiç dikkatinizi çekti mi? İbrahim Mısır'dayken, yani Tanrı'ya itaatsizlik edip Mısır'a kaçtığında, Mısır'a gittiğinde Tanrı onunla konuştu mu? Değerli kardeşler. Hayır. İbrahim ilginç olan Mısır'dayken Rab Tanrı ona ne göründü, ne kendini gösterdi, ne de İbrahim'e konuştu sevgili kardeşler. Gelin bölümün ilk 4 ayetini okuyalım. Oradaki içeriği birlikte anlamaya çalışalım. 13. bölüm ilk 4 ayet. Abram karısı ve sahip olduğu her şeyle birlikte Mısır'dan ayrılıp Negev'e doğru gitti. Lut da onunla birlikteydi. Abram çok zengindi. Sürüleri, altınları, gümüşleri vardı. Negev'den başlayıp bir yerden öbürüne göçerek Beytel'e kadar gitti. Beytel'le Ay kenti arasında daha önce çadırını kurmuş olduğu yere vardı. Önceden yapmış olduğu sınağın bulunduğu yere gidip orada diyor Rabbi, dikkat edin, adıyla çağırdı. Evet. Şimdi bildiğiniz gibi İbrahim içinde bulunduğu sorundan dolayı eşiyle birlikte Mısır'a gidiyor. Ve itaatsizlik ona esenlik değil, tam tersine getiriyor, sıkıntı. Yani itaatsizlik eyleminin sonunda İbrahim'in ve Sara'nın büyük bir sıkıntı içerisine girdiğine tanık oluyoruz. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, Mısır Firavunu karşısında aslında rezil olmuştu İbrahim. Yani ayıplanacak bir durum içerisine düştü. Koskoca Tanrı adamı. Şimdi şunu düşünün. Bunu arada bir söylemiştim sizlere. İmanlı birinin, Tanrı çocuğunun, Tanrı'ya bağlı bir kişinin, imanlı olmayan bir kişi karşısında utanılacak bir duruma düşmüş olması ne korkunç bir şey değerli kardeşler. Düşünün, ben imanlı olduğumu iddia ediyorum ve Sami'nin de imanlı olmadığını düşünüyorum. Sami beni tanıyor ve Sami bana gelip diyor ki, Recep abi, ayıp sana. Niye bana yalan söyledin? Düşün. Bir imanlı, imanlı olmayan bir kişi tarafından, bakın bunu ben önemsiyorum, bunu lütfen dikkat edin. Biz dünyada yaşıyoruz, imansızlar içerisinde yaşıyoruz. Hayatımızın ne kadar örnek olması gerektiğini altını çiziyorum. Attığımız adımlar, aldığımız kararlar, sözlerimiz imansızlar arasında çok önem taşıyor değerli kardeşler. Onun için söylüyorum, evet, bir imanlı, imanlının karşısında utanılacak duruma düşmesi o kadar Çirkin de olsa beni o kadar fazla acıtmıyor ama imansızın karşısında utanç duruma düşmem hakikaten korkunç bir şey. Bunu özellikle ayırmak istiyorum birbirinden sevgili kardeşler. Şimdi neydi bunun nedeni? Neden utanç bir duruma düştü İbrahim? Baktık detaylı bir şekilde. Neden İbrahim utanılacak bir duruma düştü? Kendine güvenmiş olmasından dolayı. Yani eğer kendine güvenip olması gereken noktada kalmış olsaydı başına bunlar gelmeyecekti. O ülkede kalmış olsaydı ama kendi kafasındaki doğrular onu Mısır'a gitmesine neden oldu. Doğru mu? Yani itaatsizlik ettiği bir şekilde kendi kafasındaki doğrulardan dolayı değerli kardeşler bu duruma Firavun'un karşısında utanılacak duruma düşmüş oldu sevgili kardeşler. Onun için bunu burada söylemek istiyorum. Ama İbrahim'in kayda değer bir noktası var. Onu da hani bizde Türkçe'de güzel bir ifade var. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Yani İbrahim evet günaha düştü. Yalan söyledi. İtaatsizlik etti. Ama değerli kardeşler o noktada kalmadı İbrahim. Bakın bu çok önemli. İbrahim kırık bir yürekle geri dönmüş olması kayda değer bir noktadır. Onun için bakın ne diyor? Negev'den başlayıp 3 ve 4. ayetlerde okuduk. Negev'den başlayıp bir yerden öbürüne gelerek Beytel'e kadar gitti. Beytel ile Aykent arasında daha önce çadırını kurmuş olduğu yere vardı. Önce de yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere gidip orada Rabb'e yakardı. Şimdi İbrahim dersini öğrendi mi buraya baktığımız zaman? Bana göre İbrahim'in Mısır'dan kalkıp ülkeye geri dönmesi dersini çok iyi öğrendiğini gösteriyor bana göre. Eğer bulunduğu yerde kalsaydı, Mısır'da kalmış olsaydı bunu söyleyemezdi. Ama geriye dönmüş olması gerçekten İbrahim'in dersini çok iyi öğrendiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Demek ki önceden yapmış olduğu sunağa geri dönüyor İbrahim. Geri bir dönüş var ve orada ne yapıyor? Rabb'e yakarıyor. Şimdi Rabb'e yakarması ne demek? Rabb'e yakarması ne demek İbrahim'in Rabb'e yakarması? Biz genelde ne zaman yakarırız? Şimdi dua ederiz. Ya Rab, yaptıkların için teşekkür ederiz. Bir yakarmak vardır. Ya Rab acı bana. Yanlış yaptım. Beni bağışla. İbrahim'in burada yakarması, İbrahim'in sunağa döndüğünde orada Rabbin huzurunda tövbe ettiğini gösteriyor. İbrahim tövbe etti. Yaptığı yanlışlığı gördü ve tövbe etti değerli kardeşler. Demek ki günahını Rabbin önünde itiraf edip önceden sahip olduğu ilişkiyi yeniden bina ederek olması gereken noktaya gelmesini sağladı. Ne sağladı? İbrahim'in tekrar o ilişkiyi kurmasının nedeni neydi? O noktaya getiren neydi? Tövbe. Görebiliyor musunuz? Tövbe ne yapıyor? Tövbe bizim yeniden Rab ile olan ilişkimizi bina ediyor. Demek ki tövbe o kadar önemli. Bakın çok iyi bir ayet var. Yuhanna 1.9'da 1. Yuhanna mektubunda değil mi? Ne diyor? Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Demek ki o kopuk olan ilişkiyi, bozuk olan ilişkiyi kurmanın ön koşulu nedir? Rabb'e geri dönmektir, tövbe etmektir sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Biz dünyada yaşıyoruz, cennette değil. Onun için yanlışlar yapıyoruz. Günaha ister istemez düşüyoruz. Yani yanlışlık yapmak kaçınılmaz bir şey değerli kardeşler. Ama asıl önemli olan yaptığın yanlışlığı görmektir. Bakın birinci olay bu. Önce ben yaptığım yanlışlığı görmem lazım bu bir. Gördükten sonra onun yanlış olduğunu kabul etmem lazım bu iki. Üçüncüsü de geri dönüş yaparak Rabbin önünde tövbe etmem gerekiyor. değerli kardeşler. İbrahim'de bu üç noktayı da görüyoruz. Gördü, kabul etti ama o noktada kalmadı. Geriye gitti ve o sunakta, daha önce kurmuş olduğu sunakta Rabbin önünde yakardı değerli kardeşler. Koskoca Tanrı adamı değil mi? Koskoca Tanrı adamı. Ya diyoruz biz kendi kendimize, ya kusura bakma kardeşim, koskoca Tanrı adamı yalan söyledikten sonra benden ne bekliyorsun? Bu bir bahane olmasın değerli kardeşler. Evet doğru. Koskoca Tanrı adamı, Tanrı bağlısı, günaha düştü, itaatsizlik etti. Evet, sıkıntılı bir süreç içerisine girdi bunun sonucu olaraktan. Ama İbrahim vurdum duymaz bir tutum sergilemedi. Yani adam sende inceldiği yerden kopsun düşüncesiyle hareket etmedi. Günahını gördü ve gördüğü noktada kalmayıp dönüş yaparak günahını Rabbin önüne getirmesini bildi. Ama üzülerek söylemek istiyorum değerli kardeşler. Birçok imanlı böyle bir yaklaşımdan uzak, vurdum duymaz bir tutum içerisinde yaşamayı tercih ediyorlar. Yani işledikleri günah karşısında hiçbir şey yokmuş gibi. Yani günaha düşüyorlar ama hiçbir şey yokmuş gibi ne yapıyorlar? Günah içerisinde devam ediyorlar. Yani günahtan uzak durmak gerektiğini biliyor bu insanlar. Evet, günahtan uzak durmak gerekiyor. Bunu çok iyi biliyorlar. Ama günahtan uzak durmak gerektiğini bilmelerine karşın gerçek anlamda günahlarını itiraf etmiyorlar sevgili kardeşler. Yanlışlık bu. Günahlarını itiraf etmiyorlar. Yani geri dönüş yönünde, geri dönüş yönünde adım atmıyor bu insanlar. Ya da görmezlikten gelip günahı örtmeye çalışıyorlar. Başka bir ifadeyle söylemek gerekiyorsa. Bunun da doğa sonucu olarak ne oluyor? Tanrı'yla olan o güzelim ilişki itiraf etmemenden dolayı, nedenden dolayı o ilişki acılığa dönüşülüyor. Ve Rab'de olan esenliği, o sevinci yitiriyorsun, kaybediyorsun. Ve ondan sonra başlıyorsun yakınmaya. Ya esenliğim yok. Esenliğin olmaz tabii. Esenlik niye yok? Yüreğimde benim esenlik niye yok? Onu ben Tanrı'ma sormam gerekmiyor. Aslında ben kendime baktığım zaman o esenliği ben nerede koparttım? O koparttığım noktaya geri dönmem gerekir aslında. Esenliği kopartan benim. Yani Rab'le olan ilişkiyi kopartan benim. Rab benimle ilişkiyi hiç kopartmıyor. Dedik ya, hiç değişmeyen Tanrı. Rab değişmeyen bir Tanrı, hamdolsun. Evet. Biz evet günaha düşüyoruz bu yeryüzünde. Bundan kaçmak mümkün değil. Bedenen bu yeryüzünde yaşadığımız sürece evet günaha düşmeye devam edeceğiz sevgili kardeşler. Ama güzel olan bir şey var burada. Rab buna rağmen sırtını evladına geri dönmüyor. Ya bu inayet mi değil mi? İbrahim'de bunu net bir şekilde görüyoruz. Bütün itaatsizliğe rağmen, günaha rağmen Rab sırtını evladına, hizmetçisine sırtını dönmüyor. Neden? Çünkü onunla yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Bakın değerli kardeşler, nasıl ki Rabbimiz bizi defalarca günahlarımızı bağışlıyorsa, defalarca, aynı şekilde bize defalarca fırsat veriyor, öyle ki onunla olan ilişkiyi tekrar kurabilelim diye. Tekrar bina edelim, ayağa kaldıralım diye. Böyle bir Rab var mı? Sormak istiyorum size. Ha? Şükürler olsun. Sadece defalarca bağışlamıyor, aynı zamanda da defalarca fırsat veriyor. Recep, al sana bir fırsat daha, al fırsat daha. Artık kafama vuruyor adeta, gözlerim açılıp geriye dönüp kendime gelip Rab'be dönüş yapabilmem için değerli kardeşim. İbrahim'de bunu görüyor muyuz net bir şekilde? İbrahim'in hayatına baktık, 12. bölümün komple baktığımızda bunu görüyoruz. Şimdi bakın, evet buraya baktığımız zaman evet orada Mısır'da günaha düştü. Doğru, evet. Ama Mısır öncesinde günaha düşmedi mi bu arada? Hatırlayın 12. bölümde hemen başında görmüştük. Orada Rab ne demişti İbrahim'e? Demişti ki ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. İbrahim gitti mi? Hayır. Yola çıktığında nereye gitti? Haran'a gitti. Haran'da kaldı. Aslında Haran'da kalması gerekmiyordu. İtaat edip devam etmesi gerekiyordu. Bunu ben burada paylaştım size. Ne yaptı? Haran'da kalmakla o güzelim yılları boşu boşuna Haran'da harcadı İbrahim. Bizler de hayatımızda itaatsizlikten dolayı o sahip olacağımız bereketlerden yoksun kalıyoruz. İtaatsizlik ettiğimiz için. İbrahim Haran'da kalmakla boşa boşa o güzelim yılların akıp gitmesine neden olmuştu. Ama Rab Tanrı ondan vazgeçti mi? Sen itaatsizlik etsin defol git artık, ben başka biriyle bu işimi yapacağım. Hayır, yapmadı. Ona tekrar fırsat verdi. Doğru mu? Ve ondan sonra vaat edilen ülkeye gitti. Ve orada vaat edilen ülkede orada da düştü. Hatırlayın şimdi az önce söyledim. Nasıl düştü? Kıtlık geldi. Kıtlık olmasına rağmen o zorluk karşısında kaçması gerekmiyordu. İtaat edip orada kalması gerekiyordu. Ama kaçıp gitti Mısır'a. Demek ki tekrar günah işledi. İtaatsizlik etti. Yine Tanrı ne yaptı? Yine onunla birlikte yeniden ona bir fırsat verdi. Tanrı ona tekrar fırsat tanıdı sevgili kardeşler. Şimdi bu bana neyi anımsatıyor biliyor musunuz? Hani biliyorsunuz baba ocağını terk edip uzak bir ülkeye giden, varını yoğunu orada harcayan, tüketen, kaybolan oğul hikayesini anımsatıyor bana. Oğul yuvada her şeye sahipti. Babayla ilişki içerisindeydi. Emrinde işçileri vardı. Ama ne yaptı? Kendi kafasındaki doğruya göre hareket etti. İtaatsizlik etti, sırt çevirdi. Ülkeye, uzak bir ülkeye gitti. Domuzların yediği keçi boynuzları yeme noktasına düştü. Şimdi size soruyorum. Bu oğul, uzağa giden bu oğul, babayla yeniden o ilişkiyi kurabilmesi için ne yapması gerekiyordu? Ama orada okuyoruz ki aklı başına geldi diyor. Demek ki önce aklı başına gelmesi gerekiyordu. Yani buradaki diğer bir ifadeyle önce günahını görmesi gerekiyordu. Oğul günahını gördü. Ama gördüğü noktada kalmadı. Ne yaptı? Baba ocağına geri döndü. Ve orada babayla tekrar tövbe etti. Yanlışını söyledi. Ve babayla olan ilişkiyi tekrar bina etti. Kurdu. Şimdi İbrahim'e bakıyoruz. Geriye dönmekle işte tam bunu yaptı. Aynı kaybolan oğul gibi. Gitti, sürttü, burnu sürttü bizim ifademizle. Burnu sürttü, acı çekti. İnanılmaz durumlar içerisine düştü. Ama sonunda aklı başına geldi. Ve yuvaya, geriye, o sunağa tekrar geri döndü. Değerli kardeşler. Evet. Ve Rab Tanrı hamdolsun ki durum ve şartlar ne olursa olsun İbrahim Rabbin sofrasında hizmetçi olmayı tercih etti. Değerli kardeşler. Önce de yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere Beytel'e kadar giderek. İşte bizlerin de aslında yapması gereken Rab Tanrı'ya geri dönmektir. Tıpkı İbrahim gibi. Değerli kardeşler. Ama bu olayda bir şeyi daha görmek gerekiyor. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü bir çelişki gibi görünüyor. İbrahim neden yalan söyledi Firavun'a? Bitti. Bu kadar. Kısa ve öz. İbrahim Firavun'a yalan söyledi. Çünkü canından olacağını düşündü. Korktu. Ölüm korkusundan dolayı ne yaptı? Yalan söyledi. Demek ki imana dayanarak hareket etmediği için korku yürekte egemendi. O zaman burada şunu söyleyebilir miyiz değerli kardeşler? Aynı anda imanla korku bir arada olamaz. Bakın bunu altını onun için önemli çizmek istiyorum. Bu noktaya geçmek istemiyorum burada. Korku eğer varsa iman mutlaka geri planda kalıyor. Ama iman, yani ben düne kadar Sami'yi yakından tanıdığım için çok iyi biliyorum. O kadar kolay değil de o kitap masasında dikilmesi. Bu burada paylaştığı gibi kalkıp kolay bir şekilde o insana çıkartıp cüzdanından bir davetiye vermesi kolay değildi. Ama o korkuyu nasıl yendi? İmanla. Aslında imanla. İmanda gelişmemiş olsaydı bu noktaya gelemezdi. İman eğer devredeyse korku yok. Korkuya yer yok. Yani demek istediğim şu. Yürekte ya iman öndedir ya da korku öndedir. İkisi aynı anda olması kesinlikle mümkün değil. Neden bunu söylüyorum? Bakın neden bunu söylüyorum? Rabbimizin öğrencilerle yaşadığı olayı düşünün. Öğrenciler fırtına yakalandı İsa ile birlikte. Ne oldu? Korktular değil mi? İsa'nın öğrenciler ne dediğini biliyor musunuz? Orada İsa ilginç bir ifade kullanıyor. Neden korkuyorsunuz diyor. Bakın sonraki ayet çok güzel. İmanınız nerede? Neden korkuyorsunuz diyor. Öbür taraftan diyor ki imanınız nerede? Demek ki iman orada olsaydı korku olmazdı. Bu kadar basit. Demek ki değerli kardeşler korkuyorsak imanı geride bıraktığımız için korkuyoruz. Bakın sakın yanlış anlamayın. Korku her zaman var bu içinde yaşadığımız yer yuvarlağında. Ama biz bu korku içerisinde olsak bile teselli bularak Rab'de ilerlememiz mümkün. Yani imanı devreye sokarak, imanı yani bizde olanın gücünü anımsayarak, düşünerek o korkuyu aşmamız, yenmemiz hiç de zor değil değerli kardeşler. Onun için kutsal kitapta aslında açık bir dille söylemek istiyorum. Eğer İbrahim Firavun'dan değil de Rab Tanrı'dan korksaydı, Firavun'un önünde bu şekilde bu durumda olmazdı değerli kardeşler. Bak tekrar altını çiziyorum. Eğer İbrahim Firavun'dan değil de Firavun'dan korktuğu kadar Rab'den korkmuş olsaydı emin olun o Firavun'un karşısında bu duruma düşmezdi kesinlikle. Bakın 112. mezmurda 1. ayet 2. kısımda diyor ki ne mutlu Rab'den korkan insana. Onun buyruklarından zevk alır diyor. Bunun nedenini Davut yine açıklıyor başka bir mezmurda. Şöyle diyor 34. mezmur 9. ayet 34:9 Almanca'ya göre bilmiyorum kaçıncı ayettir ama 34:9'da şöyle diyor. Rab'den korkun. Ey onun kutsalları. Kime söylüyor bunu? Rab'bin kutsallarına bizlere söylüyor. Rab'den korkun. Çünkü onda korkanın, bakın eksiği olmaz. Ve 11. ayete bakın. Gelin diyor ey çocuklar. Yine 34. mezmurun 11. ayeti. Gelin ey çocuklar dinleyin. Size Rab korkusunu öğreteyim. Kim yaşamından zevk almak, iyi günler görmek istiyorsa, dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tutsun. Şimdi bu korkuyu ben yeri geldiğinde burada açıklamaya çalıştım. Şimdi Rab korkusunu saygıyla bir bütün olarak görmek lazım. Hani ben bazen burada örnek vermişimdir. Kendi babamdan, 91 yaşında benim babam. Ben mesela Türkiye'ye gittiğimde, onları ziyarete gittiğimde mesela kanepeye ya da koltuğa böyle uzanıp televizyon seyrediyorsam babam içeri girdiğinde hemen kendimi toparlıyorum. Babam beni dövecek mi? Saygıdan dolayı. Babama olan saygıdan dolayı bir çekingenlik. Yani böyle öcü anlamında söylemiyorum Tanrı korkusunu. Bakın Tanrı korkusu ne diyor? Hikmetin başlangıcıdır. Bu çok önemli, farklı bir korku. Yani saygıdan kaynaklanan bir durum söz konusu. Bunu nerede görüyoruz? En güzel örneğini hemen söyleyin. Çok örnekleri var ama ben mesela çıkış 3. bölümde Musa'nın çağrılışında görüyorum. Çalının içerisinden Rab Tanrı Musa'ya seslendi. Musa ne yaptı? Buyur Rab dedi. Buyur Rab dediği zaman Rab ona ne dedi? Çoraplarını çıkardı. Bakın dikkat edin aslında biz Anadolu kültürünü yaşadığımız için bize ne kadar uygunmuş. Almanlar bunu anlamaz. Çok özür dilerim. Yani neden? Çünkü bir Alman'ın evine girerken ayakkabılarla genelde içeri giriyorsun. Ama bizim kültürümüzde eve girerken ayakkabıları çıkarmak zorundasın. Saygıdan dolayı. Çünkü ayakkabıya girdiğinde saygısızlık yapmış oluyorsun. Çünkü bizde bir ifade var. Gel buyur, başımın üstünde yerim var derler. Ayakkabılarla o başın üstünde yer olmaz. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben tutuklamak için polisler geldiğinde benim eve, sivil polisler, 8 tane içeri girmeye çalışıyor patır kütür 1988 yılında. Ve annem bana anlatıyor. Ne dedi biliyor musun? Lütfen durun orada dedi, çıkarın ayakkabılarınızı. Ve 8 polis çıkarttı ayakkabılarını ve o şekilde girdiler, benim evi aradılar. Rab Musa'ya dedi, çarıklarını çıkart, bastığın yer kutsaldır, bastığın toprak kutsaldır dedi. Ve sonra da görüyoruz, diyor ki Musa yüzünü kapadı. Ve diyor ki ondan sonraki söz çok hoşuma gidiyor. Çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu diyor. Bu korku nedir? Saygı. Rabbi olan saygı onun huzurunda. Onun önünde. O saygıdan dolayı Rabbinin önünde alçaldı. Ezildi değerli kardeşler. Onun için açık bir dille ifade etmek istiyorum. Rab korkusu olanlar Rabbin kim olduğunu farkında olanlardır. Tekrar ediyorum. Rabbin korkusuna sahip olanlar Rabbin kim olduğunu bilen insanlardır. Rabbin var olduğunu kavrayan, onu farkında olan insanlardır sevgili kardeşler. Yani Rab o kişi için neler yaptığını hiçbir zaman unutmayan, yaşamlarını Rabbin istemi doğrultusunda sürdüren ve yaşamlarını onun isteğine göre düzenleyen kişilerdir Rab'den korkan insanlar. Eğer ben Rab'den korkuyorsam Rab'be saygım var demektir. Eğer saygım varsa Rabbime, o zaman onun istemi doğrultusunda hayatımı sürdürüyorum. Doğru mu? Bitti. Benim eşime saygım varsa ben ona hizmet ediyorum. Bakın gerçekten böyle. Yani övünerek söylemiyorum. Benim eşime saygım yoksa ben ona nasıl hizmet edebilirim? Şimdi sevgi ayrı bir şey ama saygı. Çünkü o da onun bağlantısı. Birbirine iç içe saygı ve sevgi. Demek ki saygı Rab'be duymak gerekiyor. Rab'den korkmak gerekiyor. Rab'den çekinmek gerekiyor. Eğer değerli kardeşler, o ayeti söyleyeyim. Süleyman mesela 1:7'deydi. Rab korkusu bilginin başlangıcıdır diye. Yani ne kadar güzel. Eğer Rab'de korku varsa kişi eğer kendi hakkında ya da Rab hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsa önce Rab ile olan ilişkisi doğru noktada olması lazım. Rab ile olan ilişkisi doğru noktadaysa o kişi bilgide gelişiyor. Gerçekten bilgide gelişiyor. Onun için doğru bir ilişki içerisinde olmak gerekiyor değerli kardeşler. Onun için eğer korku yoksa, ben bunu açık bir dille söylüyorum, bu kitap Allah'ın sözü bana hikaye kitabı gibi geliyor. Şimdi bakın, eğer korku yoksa, Rabbime saygım yoksa bu kitap Çalık Kuşu romanından başka bir şey değil. Çünkü birçok hikayeler anlatılıyor burada. Hikaye kitabı gibi. Eski Antlaşma'yı okuyun, İsrail'in tarihi anlatılıyor. Sanki bir varmış bir yokmuş. Bir hikaye anlatılıyor. Olaylar anlatılıyor. Hikaye kitabından öte gitmez eğer Rab korkusu yoksa. Ama Rab korkusu olan insan bu kutsal kitabı bir bilgi kaynağı olaraktan görür. Ve ondan yararlanmak için ne gerekiyorsa onu yapma gayreti içerisinde olur sevgili kardeşler. Onun için bunu açık bir dille söyleme ihtiyacı duyuyorum. Onun için Hikmetli Süleyman 29. bölüm 25. ayette Süleyman'ın meselleri ya da özdeyişleri 29-25'te diyor ki insandan korkmak tuzaktır diyor. Bak Rab korkusu başka, insan korkusu başka. Bunu bile birbirinden ayırıyor Rab aslında. Ben burada yanılmıyorsam söylemiştim. Bir imanlı bunu söylemiş çok güzel bir şekilde. Diyor ki Tanrı'dan az, çok az korktuğumuz için insandan çok daha fazla korkuyoruz. Yani Tanrı'dan az korktuğumuz için insandan daha fazla korkuyoruz. Tanrı'dan fazla korkmuş olsak insandan korkmamıza gerek yok. Aslında Firavun Tanrı'dan korkması gerekiyordu. İbrahim Tanrı'dan korkmuş olsaydı Firavun'dan korkmasına hiç ama hiç gerek yoktu. Onun için Rab Tanrı İbrahim'e diyor ki, bakın diyor ki ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Rab ona bunu söylüyor. İbrahim de diyor iyi ama güzel ama ya bu olursa, ya şu olursa, tamamen insanın düşüncelerine odaklı. Bizlerde de böyle olmuyor mu? İnsanı teşvik etmeye çalışıyorsun, ayağa kaldırmaya çalışıyorsun. Söylesin ya iyi Recep kardeş, güzel söylüyorsun ama ya bu olursa, ya şu olursa. Değerli kardeşler, bizim nereye baktığımız çok önemli. Hatırlayın burada Yeşu ile Kaleb'e paylaşırken o ülkeyi keşfedip geldiklerinde, değil mi? İkisi farklı davrandı diğer 10 kişiden. Neden? Olaya nereden baktıkları çok önemli. Burada da tıpkı öyle sevgili kardeşler. İbrahim Firavun'a odaklı bir hayat yaşamaya çalıştı orada. Rabbe tam odaklanmış bir tutum görmüyoruz burada. Net bir şekilde. Onun için İbrahim'in tamamen yanlışlığı bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Bakın 12. bölümün 13. ayetinde ne diyor orada? Eşi Sara'ya senin hatırın için bana iyi davransınlar. Şimdi burada ne diyebiliriz bu söze baktığımız zaman? Hemen bu noktaları geçmek istemediğim için bunları küçük küçük söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Bakın İbrahim diyor ki eşine senin hatırın için, yani sen güzelsin, iyisin, hoşsun, senin hatırın için bana iyi davransınlar diyor. Sana değil ama bana iyi davransınlar. Burada şimdi İbrahim kimi düşünüyor? Kendini düşünüyor. Ama burada güzel bir ders var. Çok güzel bir ders var. İbrahim'in Firavun'dan korkmuş olduğundan dolayı böyle tipitip bir yaklaşımla yaklaşması aileye çok büyük bir sorun getirdi. Bakın sevgili kardeşler, buradaki ders nedir değerli kardeşler? Eğer bizler bir eş olarak, bir koca olarak ya da bir kadın olarak, tamam mı? Eğer Rabbin istemi dışında hareket ediyorsam ben, erkek ya da bir kadın olarak Rabbin istemi dışında hareket ediyorsam, eşime, aileme bereket değil, sorun getiriyorum. Demek ki buradaki olay çok çok önemli. İbrahim'in itaatsizliği, karısını hiçe sayması, kendini düşünmesi, itaatsizlik etmesi yuvaya huzursuzluk getirdi. Onun için bizler eğer eşimize bereket olmak istiyorsak, eğer çocuklarımıza bereket olmak istiyorsak, eş olarak söylüyorum, bir baba olarak da söylüyorum, anne olarak da söyleyebiliriz. Ben çocuklarıma bereket olmak istiyorsam, eğer ben aileme bereket olmak istiyorsam, eğer ben etrafımdaki insanlara bereket olmak istiyorsam, Rabbin istemi doğrultusunda hareket etmem gerekiyor. Bu kadar basit. Ben eşime itaat ediyorum, eşim bana itaat ediyor ve birlikte Rabbe itaat ediyoruz. Sonuç bereket. Ama ben ona itaatsizlik edersem o da bana itaatsizlik ediyor ve sonuç korkunç. Onun için bunu burada altını çizmekte yarar görüyorum. Evet. Ama dediğim gibi itaatsizliğe rağmen, İbrahim'in itaatsizliğine rağmen Tanrı hizmetkarını koruyor, içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkmasını sağlıyor. Bakın burada yine bir başka nokta var. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bir başka nokta değerli kardeşler. Şimdi düşünün. Eğer Tanrı devreye girmemiş olsaydı. İbrahim Sara'yı gözden çıkardı. Eş olaraktan Firavun'a teslim etti. Dikkat edin, okuyup geçiyoruz ama önemli. Eğer Tanrı devreye girmeseydi. Firavun'un eşlerinden biri olarak kalsaydı Sara. Ne olurdu? Hemen söyleyin. Yani kurtarıcı nasıl gelecekti? İbrahim ve Sara soyundan değil mi? Ondan olan çocuktan geldi dünyaya. İshak'ın çocukları izledik. Bundan 3-5 hafta öncesi burada konuşurken biz İsmail'in değil, İshak'ın çocukları izledim ben. Değil mi?
Doğru.
Demek ki Tanrı harekete geçmemiş olsaydı, Firavun'un eşlerinden biri olaraktan Sara kalmış olsaydı, vaat yerine gelmeyecekti. Ama Tanrı inayeti o kadar bol ki, bizim beceremediğimizi Rab vaadini gerçekleştirmek için devreye giriyor, el atıyor ve vaadi gerçekleştiriyor. Amin. Harika bir şey. Biz itaatsizlik ediyoruz, vaadin gerçekleşmesine engel oluyoruz, Rab devreye giriyor ve Rab vaadi yerine getiriyor, gerçekleştiriyor. Bu bizi teselli etmesi lazım sevgili kardeşler. Gerçekten teselli etmesi lazım. Ama Rab devreye girmiş olmasına rağmen, Rab elini uzatmış olmasına rağmen itaatsizlik eden kişi için de acı bir sonuç vardı. Utanç duruma düştü İbrahim Firavun'un karşısında. Yani itaatsizlik bize sonunda çok çirkin bir şekilde geri dönüyor. Ama utanç olarak, ama başka bir şey olarak. Son olarak ikinci ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. İkinci ayete bakın. Ne diyor ikinci ayette? Ne okuyoruz orada Özlem?
13.
Tabii 13-2. Şimdi bu sözleri okuduğumuz zaman Abraham çok zengindi. Neden zengin olduğunu düşünün. Sürüleri, altınları, gümüşleri vardı. Zenginliğini açıklıyor. Şimdi böyle bir durum, böyle bir sonuç karşısında insanın içerisinden nasıl bir ifade doğuyor? Ha? Söyleyin ya, çok basit. Rab'de olmak, zengin olmak. Ama değerli kardeşler, İbrahim bu zenginliği nasıl elde etti? Yalan söylemekle değil mi? Yalan söyledi. İtaatsizlik etti. İtaatsizlik sonunda böyle bir zenginliğe kavuştu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Oh be! Hem itaatsizlik et, hem de böyle zengin ol. Böyle diyesi gelmiyor mu insan içerisinde? Ben buna baktığım zaman gerçekten böyle bir düşünce aklıma geldi. Oh ne kadar güzel. Hem itaatsizlik et, hem de zengin ol. Ama emin olun sevgili kardeşler, bu noktada olan insanların sayısı çevremizde az değil. Yalanla işini götüren insanlar çok. Ve o insanlar gerçekten de zengin oluyor. Ve bırakın zenginliği, iyi bir hayat yaşıyorlar. Yalanlarından, dolanlarından dolayı. Ama değerli kardeşler, burada şunu görmenizi istiyorum. İtaatsizliğin getirdiği zenginliğin ortaya çıkardığı sonuç ne? İtaatsizlik İbrahim'i zengin etti. Ama o zenginlik İbrahim'e ne getirdi? Ne getirdi? Bakın, sonraki ayetlere baktığımız zaman çok net bir şekilde görürüz değerli kardeşler. Çok büyük bir sorunla, yani sahip olduğu mal mülk çok büyük bir sorunla karşı karşıya gelmesini sağladı. Yani koca bir soruna dönüştü. O zenginlik büyük bir soruna dönüştü. Bakın 6. ayette görüyoruz. Ne oluyor orada 6. ayete baktığımız zaman? Artık yeğeniyle Lut'la birlikte yan yana yaşayamadılar. Zenginliğin getirdiği, itaatsizlik sonucu elde eden zenginliğin getirdiği sonucu görüyor musunuz? Huzur yok, barış yok, esenlik yok. Demek ki itaatsizlik bize, değerli kardeşler, ne olarak geri dönüyor? Acı olarak geri dönüyor. Bakın, bunu tekrar vurguluyorum. Burada birkaç kez vurguladım. Hiçbir şekilde itaatsizlik bize yarar getirmiyor. Başka bir ifadeyle, hiçbir zaman itaatsizlik bize bereket olarak geri dönmüyor sevgili kardeşler. Bunun altını önemli tekrar çizmek istiyorum. İtaatsizlik zengin olmasını sağladı. Ama o zenginlik yeğeniyle arasının açılmasını, o var olan barışı, o var olan esenliği darmadağın etti. Bozdu ve ayrılmalarını sağladılar değerli kardeşler. Şimdi burada bitireceğim. Sadece şu soruyu sormak istiyorum. Tüm bu olup bitenlere baktığımız zaman, genel olarak da yukarıdan baktığımız zaman, tüm bu olup bitenlerin bize kazandırdığı ders nedir? Biz ne elde ediyoruz? Bu bütün olup bitenlerin sonunda elde ettiğimiz sonuç nedir sizce? Nedir?
Doğru olmak ve yanlışlıktan dönmek.
Dönmek. Evet. Evet. Evet kardeşim. Yani Rab Tanrı ile olan ilişkiyi terk etmemek. Durum ve şartlar ne olursa olsun ilişkiyi, dikkat edin, ilişkiyi kopardığın noktaya, yani İbrahim'e göre o sunağın orada kopardığı noktayı. Sunak kurdu, Rab'be tapındı ama buna rağmen ne oldu daha sonra? Kıtlıktan sonra kaçıp gitti. Ama ne yaptı? Tekrar geriye döndü. Dönmek zorunda kaldı. Doğru mu? Demek ki bizler de değerli kardeşler bunu yapmamız lazım. Burada çıkan sonuç bu. Günah işliyoruz, günaha düşüyoruz ve tekrar geriye dönüp bozulmuş olan ilişkiyi yeniden bina etmemiz gerekiyor. Bina etmek istiyorsan bunun koşulu geriye dönmek. Rab ile ilişkini yeniden bina etmek istiyorsan, ayağa kaldırmak istiyorsan sunağa, yani tövbeye, tapınışa yeniden geri dönüş yapman gerekiyor. Bakın 4. ayet. Önceden yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere gidip orada Rab'be yakardı. Rab'be yakardı. Düştüğü yerde kalmadı. Ayağa kalktı ve yaşamına devam etti. Bence bu davranışı buradan alalım. Günaha düşüyoruz ama düştüğümüz yerde kalmıyoruz, kalkıyoruz ve devam ediyoruz. Rab'be tekrar geri dönerekten. Bakın değerli kardeşler, Rab ile olan ilişkiyi kopardığımız zaman emin olun bizi en fazla geri dönmemizi bekleyen kimdir biliyor musunuz? Rab'bin kendisi. Rab'bin kendisi. O ağlayan gözlerle bizi bekliyor. Ta ki geriye dönelim diye. Ve o kadar hoşuma gidiyor ki, diyor ki yapmış olduğu sunağın bulunduğu yer. Ne anımsatıyor bu? Bu çok önemli bir şey. Yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere gidiyor. Demek ki daha önce İbrahim'in kurduğu sunak hala orada. Bu ne demek? Her şeye rağmen Rabbin kapısı her zaman açık demektir. Sonsuza dek açık. Orada bekliyor. Sadece bizim dönmemizi bekliyor. Ne kadar ilginç bir şey. O kadar bu sabah notumu okurken bu düşünce bu sabah geldi. Yani bakıyorum ya, ya Rab ne harika bir şey. Yani Rab'be yakarmak için kurduğu sunak hala orada. Yok olmuş değil. Yani Rab olması gereken noktada duruyor. Biz gidiyoruz. O orada duruyor. Kıpırdamıyor bir tarafa. Demek ki kapı her zaman açık değerli kardeşler. Demek ki her an Rabbimize geri dönmek mümkün. Her an, durum ve şartlar ne olursa olsun. Günahını gör. Olduğun yerde kalma. Kalk. Kopardığın noktaya, bozduğun noktaya, ilişkiyi kopardığın noktaya geri dön. Sunağa geri dön. Tapınağa geri dön. Ve Rab'be orada kendini sun. Rab seni ayağa kaldıracak. Değerli kardeşler, yeryüzünde koşuyoruz. Sıkıntılar, sorunlar var mutlaka. Biliyorum. Hepimiz kirleniyoruz bir şekilde. Bilmiyorum. Bazen farkında değiliz. Farkında olduğumuz yanlışlar var, farkında olmadığımız yanlışlar var. Ama düşünelim. Bilmiyorum şu anda Rab ile olan ilişkiniz hangi noktada? Son zamanlarda bunu her zaman söylüyorum vaazımı bitirdiğimde. Bilmiyorum şu anda Rab ile olan ilişkiniz hangi noktada? Belki bir yaptığınız bir yanlış, belki yaptığınız bir yanlış bir tutum, belki bir günah, hayatınızdaki bir bir eksiklik, bir yanlışlık sizin o esenliğinizi bozmuş durumda. Gelin Rab'be geri dönelim. Gelin bugün Rab'be geri dönelim. Kısa bir zaman olsun. Bir 30 saniye, 25-30 saniye Rabbin önünde eğilelim. Hangi noktadayız? İlişkimiz hangi noktada? Belki Rab'be gerçekten dönmemiz gerekiyor gerçek anlamda. Eğelim yüreklerimizi. Sami her zamanki gibi duayla toplantımızı kapatır. Ama lütfen 25-30 saniye sessiz kalmanızı rica ediyorum. Yüreklerinizde bu düşünceyi, bu İbrahim'in tutumunu düşünerek ve Rabbin o sınavı oradan kaldırmayıp orada hala tutuyor olması kapının ardına kadar hala açık olduğunu gösteriyor bize. Demek ki Rab'de umut her zaman var sevgili kardeşler. Rab'de umut her zaman var.